Ayrım 8, sayfa 79. Havala, Murat Ağırel. Bakın dostlar, adli emanette bulunan 3 ton 704 kilogram uyuşturucu madde imha edilmiş gibi tutanaklar tutulmuş ve kapatılmış. Ancak aslında uyuşturucu maddeler satılmış. Dipnot, Kübra Köklü, adli emanette ne varsa satmış. Cumhuriyet 23.09.2021. Sadece uyuşturucunun satıldığını mı düşünüyorsunuz? Bu kadar olay yaşandıktan sonra Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince Erciş Adliyesi'nde denetim işlemlerine başlanıyor. Bir de ne görsünler? Kağıt üstünde adli emanette gözüken tarihi eserler ortada yok. Yani emanet deposundaki tarihi eserler de çalınmış. Haliyle soruşturma neticesinde bir iddianame daha düzenleniyor. Kayıp olan eserler şunlar. 1 adet hayvan figürü, 1 adet levha, 18 adet sikke, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet deniz kabuğu fosili, 1 adet heykel, 11 adet çanak, 1 adet geniş çanak, 5 adet iğne, 5 adet para, 5 adet boncuk küpe, 1 adet mühür, 4 adet bilezik, 1 adet kolye, 2 adet yüzük, 2 adet küpe, 9 adet taş, 1 adet pipo, 1 adet kolye, 1 adet bilezik. Liste böyle uzayıp gidiyor. Bakın, Metin Zeytun savunmasında neler söylemiş. 2014 yılında adliyemizin taşınma senesiydi. Depremde zarar gören adliyeden konteynere gitmiştik. Konteynerden de yeni yapılan adliyeye taşınıyorduk. Bu sırada adliyede teftiş vardı. Müfettişler eski kayıt olan tarihi eserlerin neden bu kadar uzun süredir kayıtlarda beklediğini sordu. Biz de mahkemenin erteleme kararı verdiğini, müsaade ile ilgili herhangi bir karar vermediğinden beklediğini söyledik. Buna istinaden müfettiş bize tam olarak hatırlamıyorum ama karar veya rapor alındıktan sonra bunları gönderebilirsiniz diye söyleyince ben de kutu içerisindeki olan tarihi eserleri kutuyu hiç açmadan yazısını yazıp müzeye gönderilmesi için muhabere bürosuna teslim ettim. O dönemde zimmet işlemleri gerçekleştirmiyorduk. Bizim tam taşınma dönemimiz olduğu için ben konteynerlarda bulunduğumuz sırada mı yoksa bu adliyeye taşındığımız sırada mı gönderildiğini net olarak hatırlayamıyorum. Fakat ben kesinlikle bu tarihi eserleri almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Savcı inanmamış, kuyumcu titizliğiyle çalışmış, adli emanette bulunan paralara ne oldu diye araştırılması istenilmiş. Adli emanet memurluğunda bulunan emanet paralara ilişkin faizlerin maliye hazinesine irat kaydedileceği gerekçesiyle Ziraat Bankası hesabından çekildiği lakin hazineye kaydedilmediği halde sahte alındı belgesi tanzim edilmesi suretiyle paranın zimmete geçirildiği tespit edilmiş. Metin Zeytun da ben bası geçen alındı belgesini kendim tanzim ettim, parayı yatırmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum. Emanet memuru İslam Geçer emanete alınan paraları emanette kasa bulunmadığı için bana teslim ediyordu. Ben paraya ihtiyacım olduğu için alıp kullandım diyerek kendisini savunmuş. Çok uzatmayayım. Sahte alındı belgeleri tanzim edemesi suretiyle 36.217 lira 100 Amerikan doları ve 4.000 avro paranın zimmete geçirildiği tespit edilmiş. Yetmemiş, Metin Zeytun başsavcılara bakanlıktan mükerrer şekilde ödenek isteyerek gelen ödeneklerin sehven geldiği ve maliye hazinesine yatırılması gerektiği şeklinde bilgi vermek suretiyle hileli bir şekilde paraların çekilmesi için sahte belge imzalattığı da anlaşılıyor. Akıl alır gibi değil, değil mi? Bu kişi bunları yaparken bir kişi sormamış mı, bir kişi denetlememiş mi? Hayır. Mahkeme sonucunda Adli Emanet Müdürü Metin Zeytun uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 25 yıl hapis ve 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Zimmetine para geçirme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası alırken resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 6 ay ceza aldı. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan beraat etti. Metin Zeytun toplamda 51 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Breaking Bad gerçek oldu. Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad'i herhalde birçok kişi izlemiştir. İzlemediyseniz tavsiye ediyorum. Özetle kansere yakalanan yoksul bir kimya öğretmeni nasıl olsa öleceğim deyip ailesine daha iyi, daha zengin bir hayat bırakmak isteyince öğretmenliği devam ederken metamfetamin üretmeye başlıyor. Kimya üzerinde bir dahi olması onun ABD'nin en iyi metamfetamin üreticisi olmasını sağlıyor. Hikaye de bu şekilde devam ediyor. Kitapla ilgili tarama yaparken dikkat çeken bir haber gözüme çarptı. Meğer Türkiye'de gerçek Breaking Bad zaten yaşanmış. 2020 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretinden tutuklanan eski fen bilgisi öğretmeni Sertu Zeki Bestel iki defa uyuşturucu ile yakalanmış. Birincisinde tutuklanıp serbest bırakılmış, ikincisinde yine tutuklanmış. Hikayeyi anlatayım. Uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkınca okuldan atılan ve polis tarafından düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Sertu Zeki Bestel, hapisten çıktıktan sonra bu defa evinde yüklü miktarda uyuşturucu imal etmeye başlıyor. Uyuşturucuyu aynı evde zaman zaman birlikte kaldıkları kadın arkadaşıyla birlikte imal ediyor. Ürettiklerini de Muğla'da üniversite öğrencilerine satıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenince yakalanıyor. Bu ikilinin evinde yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi, 3 kilo 92 gram kokain, 13.58 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır esrar tütün karışımı sigara, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11.600 lira para ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, öğretmenlikten atılan Sertu Zeki Bestel ve arkadaşı Buket Bayezid çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Dipnot: Breaking Bad Muğla'da gerçek oldu. Milliyet 12.01.2024. Bu örneği anlatmamın bir sebebi var. Uyuşturucu öyle bana denk gelmez diyerek umursamazca davranabileceğiniz bir tehlike değil. Gün gelir çocuklarınızın dersine giren öğretmen bile uyuşturucu batağına saplanmış olabilir. O bataklığa sizin çocuğunuzu çekmeyeceğinin garantisi var mı? Süleyman Soylu'nun cevapsız bıraktığı sorular. Bataklık demişken anlatmam gereken bir konu var. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ek hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 4.30 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Neden Süleyman Soylu bir operasyonu kendisi açıklıyordu? Verilen mesaj neydi? Bu mesaj kimlere gönderildi? Tüm soruların cevabı aslında operasyon daha yargılama aşamasındayken alınmıştı. Duyurduğu operasyonun hedefinde uyuşturucu baronları vardı. Bakan Soylu yaklaşık bir yıldır takip edilen Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek bilgisini paylaştı. Suç gelirleriyle mücadelede gerek Adalet Bakanlığı'nın, savcılıkların, mahkemelerin, gerekse emniyetin, jandarmanın büyük mücadele verdiğini ifade eden Soylu şöyle devam etti. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı. Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik bir özelliği daha var. Silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Yani bu kadar büyük, bu kadar ciddi bir operasyondu. Soylu operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi. Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı. Soylu suç gelirleriyle mücadelenin en önemli öncelikler arasında yer aldığını, Adalet Bakanlığı'nın MASAK'ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Güney Afrika'dan gelen bilgi notu bataklık operasyonunun fitilini ateşledi. Güney Afrika İçişleri Müşavirliği'nden gönderilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere ulaştırılan bilgi notunun değerlendirilmesiyle başladı. Bilgi notunda Çetingören'in uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı olarak bilindiği, elebaşı olduğu örgütün kokain ticareti yaptığı ve elde edilen kara parayı aklamaya çalıştığı belirtildi. Gören'in sahte pasaport ve ehliyetle sahte faturalar kullandığı belirtilen bilgi notunda sanık hakkında Brezilya adli makamlarınca kara para aklamak, evrakta sahtecilik, uyuşturucu ticareti, suç örgütü üyeliği ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 21 Kasım 2016'da kırmızı bülten çıkartıldığı bildirildi. Çetingören'in 24 Mart 2007'de Brezilya'da suça iştirak eden kişilerle tutuklandığı, 2010'da cezaevinden geçici izinle ayrılmasına rağmen dönmediği ifade edilen bilgi notunda sanığa ait Gaziantep'teki banka kasasında 60 milyon avro bulunduğu kaydedildi. Bu bilgi notunun gönderildiği Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK hazırladığı rapor ve arşiv kayıtlarını 3 Aralık 2019'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırdı. Başsavcılık da aynı gün şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Dipnot, bataklık operasyonu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamesi. Ardından 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik kamuoyunda bataklık operasyonu olarak bilinen süreç başlatıldı ve operasyonlar yapıldı. Bu operasyonla ilgili Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığını atlama ve uyuşturucu ticaretine ilişkin iddianameyi kabul etti. İddianamede 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı. İddianamede örgüt kurucusu ve yöneticileri olarak yer alan sanıklar, Nejat Daş ve Çetin Gören ile örgüt yöneticisi olarak gösterilen sanıklar, Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslan Taş ve Uğur Bülent Göçer gibi isimler yer alıyordu ki bu isimler piyasada tanınan kritik isimlerdi. Bu isimleri yazmak zorundayım. Tablo ne kadar karışık gözükse de aslında bir o kadar basit. Sizin kısaca kafanızda yaratmanız gereken durum aslında bu işlerin en tepede bir grup tarafından altlara doğru gittikçe de hep aynı isimlerin etrafında döndüğünü gösteren bir tablodan ibaret. Çünkü bu kadar suçlamanın sonunda yaşananlara çok şaşıracaksınız. Ya da pek şaşırmayabilirsiniz de. Bakın, iddianamede bu kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından 60'ar kez. Zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede sanıklar Çetingören ve Nejat Daş suç örgütü kurucusu ve lideri olarak yer aldı. İddianamede Gören'in Brezilya'da uluslararası uyuşturucu madde ticareti, Hollanda'da kara para aklama, sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti, suç örgütü üyesi olmak ve ateşli silah bulundurmak suçlarından kırmızı bülten ile arandığı, İtalya'da ise tutuklama talebinin bulunduğu ifade edildi. Hollanda'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan Gören'in 2011'de Türkiye'ye döndüğü, memleketi Gaziantep'teki akrabaları aracılığıyla gayrimenkul işleriyle uğraştığı aktarılan iddianamede, şirketleri aracılığıyla uyuşturucu ticaretinden elde ettiği parayı akladığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanık H.A.'nın ifadesinde Çetin Gören'in eylemlerini detaylarıyla anlattığı bilgisine de yer verildi. Buna göre 1996'da Hollanda'da ikamet ettiği evde 37 kilogram eroin bulunması üzerine Türkiye'ye kaçan H.A. bir süre sonra cezasını çekmek için tekrar Hollanda'ya döndü. H.A. burada tutulduğu cezaevinde kendisi gibi uyuşturucudan tutuklanan Çetin Gören ile tanıştı. Bunun üzerine 2012'de 400 kilogram kokain ticareti yaptıklarını, bunun 200'ünün Ekvador'daki kokain karteline, 15'inin kendisine, 15'inin Ali Rıza Ustubi'ye, 170 kilogramının ise Çetin Gören ile Abdül ve Scarface isimli kişilere ait olduğunu ifade eden H.A., kokainin Hollanda'daki Fas uyruklu kişiler aracılığıyla piyasaya sürüldüğünü aktardı. Bu ticaretten 500 bin avro aldığını, Gören'e ise 7 milyon avro kaldığını anlatan H.A., paranın geri kalan kısmının havala yani güvenilir aracılar vasıtasıyla yöntemiyle Ekvador'a gönderildiğini bildirdi. Havala sistemini aklınıza tutun çünkü Türkiye'de kullanılan çok stratejik bir yöntem havala. Birçok olayda ve kara para işlerinde bu düzen kullanılıyor, hatta terör eylemlerinde bile. Bataklığa dönersek, H.A. 8 Ekim 2012'de Güney Amerika'dan Belçika'nın Anvers limanına getirilen muz ve ananas yüklü konteynerlarda 8 ton kokain ele geçirildiği sırada ise Türkiye'de bulunduğunu iddia etti. Bu nasıl cemaat arkadaş, dini imanı para? Bu arada ilginç bir FETÖ diyaloğu da itirafçı tarafından mahkeme kayıtlarına geçirildi. İtirafçı sanık H.A. Çetin Gören'in Fethullahçı terör örgütünün yani FETÖ'nün gazete ve dergilerine abone olduğunu, örgütün Hollanda abisine elden himmet adı altında 150 bin avro verdiğini iddia etti. H.A. Interpol kayıtlarının silinmesi için FETÖ'ye ayrıca 500 bin avro veren Gören'in kendisine "Bu nasıl cemaat arkadaş, bunların dini imanı para. Benim ne işi yaptığımı bildikleri halde yine de benden Allah rızası için para istiyorlar" serzenişinde bulunduğunu aktardı. FETÖ üyeleri Ahmet Sevilmiş ve Murat Elmas'ın 2014'te kendisiyle görüştüğünü de anlatan H.A. benimle alakalı bir soruşturma olduğunu söylediler ve yardımcı olmak için 1 milyon lira himmet parası istediler. Bunun çok olduğunu söylediğimde bu para çok değil. Zaten sen Allah rızası için himmet vererek bu dertten kurtulmuş olacaksın dediler. 1 milyon lira himmet ödemeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. PKK'ya 60 milyon avro aktarmış. İddianamede sanık Gören'in terör örgütü PKK'ya 60 milyon avro aktardığına dair tespit de yer aldı. Polis tarafından hazırlanan rapora dayandırılan tespitlere göre, Gören'in Gaziantep'te PKK ile bağlantısı bulunan H.A. aracılığıyla 2011-2012 yıllarında Brüksel üzerinden Gaziantep'e kuryeler aracılığıyla 120 milyon avro gönderdiği ifade edildi. Söz konusu paranın 60 milyon avroluk kısmının H.A.'nın ailesi tarafından PKK'ya gönderildiği, kalan 60 milyon avronun ise Gören'in kiralık kasalarında saklandığı öne sürüldü. Türk Escobar Nejat Daş. İddianamede suç örgütünün kurucu ve yönetici diğer ismi sanık Nejat Daş'a ait bilgiler de yer aldı. Buna göre örgüt üyeleri arasında kendisinden abi olarak bahsedilen Daş, 1990'lı yılların başından itibaren Lucky S ve Kısmet'in bir gemilerinde Akdeniz'de uyuşturucu madde ele geçirilmesi kapsamında Avrupa'da Türk Escobar olarak tanındı. Daş 1993'te Türkiye'de Lucky S ve Kısmet'in bir isimli gemilerde yaklaşık 14 ton uyuşturucunun ele geçirilmesi üzerine 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu gemi isimlerini hatırlıyor musunuz? Hikayeleri çok ilginç. Daha önce Ahmet Ben Hadra bölümünde yazmıştım. Aynı gemilerin devamlı uyuşturucu işinde isimleri geçmiş. Hatta kahraman SAT komandosu Ali Türkşen YouTube'daki Simurg TV'de geminin hikayesini de anlatıyor. Türkşen'in anlattığına göre Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı DEA, Türk istihbarat birimlerine Süveyş kanalında uyuşturucu yüklü bir Türk gemisinin bulunduğunu ve derhal operasyon düzenlenmesi gerektiğini bildiriyor. İlk olarak Kısmet'in bir adlı gemiye operasyon yapılmak isteniyor ancak hava şartları çok kötü olduğu için bu gerçekleşmiyor. Gemi mürettebatı yakalanmamak için gemiyi batırıyor. Bu olay üzerine ikinci istihbarat alınıyor ve bu sefer Lucky S isimli gemide uyuşturucu olduğu bildiriliyor. Operasyon için hemen düğmeye basılıyor. Dipnot, eroin yüklü gemiyi personeli batırdı. Cumhuriyet 17-12-1992. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu istihbarat üzerine hemen harekete geçiyor ve izinde olmasına rağmen göreve çağrılan üsteğmen Ali Türkşen'in komutasında 7 kişilik bir tim oluşturuluyor. Yıldırım ve Zafer adlı savaş gemileriyle Süveyş kanalına doğru yola çıkan tim sabaha karşı 3 sularında operasyon için düğmeye basıyor ve 30 saniyede gemiye çıkıyor. Gemi kısa sürede ele geçiriliyor. Fakat operasyona önceden haber alan gemi personeli geminin süratini kesmek için pistonları bozuyor. Tahliye tulumbasını da devre dışı bırakıyor. Yapılan müdahaleler sonrası geminin şaftı da bozuluyor, pervanesi duruyor. Geminin içine de su birikiyor. Gemi içindeki uyuşturucuyla birlikte batmak üzere. Üstelik fırtına nedeniyle Türk savaş gemileri de yardım edemiyor. Operasyon merkezinden Türkşen'e gemi personelini tahliye etmesi ve gemiyi terk etmesi söyleniyor ama o kabul etmiyor. Türk savaş gemilerinin komodoru Albay Halil Bölen denize atlayın ve fırkateyne dönün emri veriyor. Üsteğmen Türkşen bunu da kabul etmiyor. Türkşen gemi kaptanı ve oğlunu makine dairesine kelepçeliyor ve bu gemi batarsa siz de batarsınız diyor. Bunun üzerine gemi personeli can havliyle suları tahliye etmeye başlıyor, gemi su almaktan ve batmaktan böylece kurtuluyor. Yapılan arama sonrasında geminin başaltı bölümünde uyuşturucunun zulası bulunuyor ve bu bölüm kaynakla kesilerek 11 ton uyuşturucu çıkarılıyor. Gemilerin hikayesi böyle. 8. ayrımın sonu. Sayfa 88.